Ayrım 11.
Sayfa 109. Yani meşru müdafaa hayatların birbirine karşı dengede olduğu ve hepsinin kurtarılamayacağı durumlarda kimin kurtarılacağını gösteren bir işarettir. Durumun ya sen ya ben olması halinde bu, eğer ben sağ kalırsam neden haklı olacağımı ve eğer sen, yani saldırgan olan, sağ kalırsan neden haksız olacağını gösterir. Aynı şekilde üçüncü kişilere de kimden yana müdahale etmeleri gerektiğini, çatışmayı sona erdirmek ve suçsuzu kurtarmak için kimi öldürebileceklerini gösterir. Bu noktaları aklımızda tutarak masum tehditler ve masum tehdit kalkanları sorununa bir yanıt aramaya başlayabiliriz. Robert Nozick'in masum bir kurbanla masum bir tehdit arasındaki çatışmayı gösteren örneğine bakalım. Eğer biri üçüncü bir kişiyi yakalar ve sizin dibinde bulunduğunuz derin bir kuyuya atarsa, düşen kişinin sizin üstünüze düşeceği için ölmeyecek olmasına karşın, düşen vücudun sizi ezerek öldürmemesi için onu havada parçalamak üzere ışın tabancanızı kullanabilir misiniz? Nozick'in sorusuna verilecek yanıt nedir? Her iki kişi de hiç istemeden ikisinin de sağ çıkamayacağı, ikisinin de masum olduğu bir duruma itilmiştir. Örneğin üçüncü bir kişinin ne yapması gerekir? Bu kişinin hangisini ışın tabancasıyla zaplayıp da ötekini kurtarması gerekir? Üçüncü kişi gölün ayrı yerlerinde boğulmakta olan iki adamdan ancak birini kurtarabilen ama ikisini birden kurtaramayan olay tanığıyla aynı durumdadır. İkisinden birini kurtarmalıdır ve ikisi arasında kötü niyetli bir tercihte, yani birini ötekinden daha değersiz sayan bir tercihte bulunmadıkça hangisini seçeceği önemli değildir. Kötü niyetli olmayan seçim ilkesi. Eğer boğulanlardan biri beyaz, diğeri zenci ise, olaya tanık olan kişi beyazlara ya da zencilere karşı beslemekte olabileceği ve kimi kurtaracağı yolundaki tercihini etkileyebilecek bir ön yargının peşinden gitmemelidir. Çünkü böyle davranmak kötü niyetli, kötü niyetli sözcüğü bu ayrımların iyi niyetli ayrımlardan ya da olumlu eylemlerden farkını ifade etmek için kullanılmıştır, ayrımları içerecektir. Böyle bir seçim, boğulmaya bırakılan zencinin kurtarılmayı aslında beyazdan daha çok hak etmesinden değil, kötü niyetli bir ayrımı hak etmemiş olmasından dolayı kötü niyetlidir. Kısacası o kişi hayatının o diğerininkiyle eşit değerde olmasını hak eder. Buna benzer durumlarda olaya tanık olan kişi zihninde bir ön yargı barındırdığından kuşkulanıyorsa eğer, kimin kurtarılacağını saptamak için belki de yazı tura atması gerekir. Ama şimdi düşünün ki boğulan bireylerden biri tanığın çocuğu, diğeri ise hiç tanımadığı biridir. Tanık bu durumda ne yapmalıdır? Hiç tanımadığı o kişiyi değil de çocuğunu kurtarabilir mi? Yoksa yazı tura mı atması gerekir? Tanığın kendi çocuğunu kurtarması kötü niyetli bir ayrım olmaz. Çünkü eğer herkes bu ilkeye göre davransaydı, hiçbir grup aleyhine sistemli ve öldürücü bir dezavantaj gerçekleşmez, hiç kimse birilerinin kurtarıcıların ön yargısından ötürü öldüğünü söylemez ve hiçbir topluluk kendi üyelerinin hayatına ötekilerden daha az değer verildiğini iddia edemezdi. Bir facianın yüzlerce kurbanıyla uğraşmak zorunda kalan bir doktor bunların hepsini tedavi edemez. Bu doktor örneğin beyazları zencilerden ayırıp bu grubu daha önce tedavi edemez. Ama kendi çocukları da facianın kurbanları arasındaysa ve hayatlarının kurtarılması için aynı şekilde tedaviye muhtaç durumdalarsa önce onları tedavi edebilir. Yani doktorun ilk önce kendi çocuklarını kurtarmayı seçmesi benim kötü niyetli seçim dediğim olguya girmez. Doktor bir yerden başlamak zorundadır ve kendi çocuklarından başlayan seçimi, örneğin kendi ırkından yana bir tercih olmaması nedeniyle iyicildir. İki nedenle böyledir bu. İlki, gördüğümüz gibi bu tercihin genelleştirilmesiyle hiçbir grubun sistemik ve adaletsiz bir şekilde dezavantajlı duruma düşmemesidir. Bu tercih ayrıca insanların ailelerine ve arkadaşlarına sevgilerini göstermelerinin genelleştirilirse hayatı her yerde herkes için daha iyi kılacak bir fenomen olması nedeniyle de iyicildir. Biz herkesin ailesini ve arkadaşlarını sevmesini isteriz. Böyle insanlarla dolu bir dünyada yaşamak isteriz. Öte yandan diyelim ki ırktaşlara ya da dindaşlara yönelik tercihin sergilenmesi, kimse tarafından benimsenmesin isteriz. Bu dünyayı daha kötü bir yer haline getirir çünkü. Ama şimdi doktorun ilk önce kendi çocuğunu kurtarma kararının toplam olarak daha az sayıda insanı kurtarması anlamına geldiğini düşünelim. Ya kendi çocuklarını ve diğer 10 kişiyi ya da 20 tane yabancıyı kurtarabilecektir. Örneğin çocuklarının durumu karmaşıktır ve daha fazla çaba gerektirmektedir. Bu özel durumda doktorun kendi çocukları pahasına da olsa kurtarabileceği en fazla sayıda insanı kurtarması gerektiğini görebiliyoruz. Ama çocuklarını kurtarırsa suçlanamayacağını da görüyoruz. Bu, Derek Parfit'in suçsuz hatalı davranış dediği türden bir vakadır. Doktor kendini şöyle savunur. Çocuğuma, çocuklarıma olan sevgimin bu kadar kötü bir sonuca yol açacağını düşünmem için hiçbir neden yoktu. Çocuğuma, çocuklarıma duyduğum sevgiye engel olmamak benim için sübjektif olarak doğruydu. Ve bu sevgiyi yitirmeme neden olmam ise suçlanacak ve sübjektif açıdan yanlış bir şey olurdu. Yabancıları değil de çocuğumu, çocuklarımı kurtarırken onları yitirmeme neden olmanın yanlış olacağını söyleyen dürtülerle hareket ettim. Bu, böyle yapmamın suçsuz bir hatalı davranış olduğu yolundaki görüşümü haklı kılmaya yeterlidir. Bundan sonraki örneklerde bu ilkelerin pratikte nasıl işlediğini göreceğiz. Nozick'in kuyusuna dönersek, olaya tanık olan birinin taraflardan bir adına müdahalede bulunması için bir neden yoktur. Kuyunun dibindeki adam, eğer bir ışın tabancası varsa yaşamaya devam edecek, yoksa yetmeyecektir. Eğer olayın tanığı, düşmekte olan kişiyi zaplamayı ve kuyunun dibindeki adamın, ışın tabancasından yoksun oluşunu telafi etmeyi seçerse, daha adil bir sonuç elde edemeyecektir. Tanık aynı şekilde kuyunun dibindeki, elinde ışın tabancası tutan adamı öldürüp, böylece düşmekte olan suçsuz adamın yere sağ salim inmesini sağlarsa da adalet açısından bir kazanç sağlanmayacaktır. Eğer kimi kurtaracağını bulmak için yazı tura atarsa, zaten şansa bağlı bir durumu ikinci kez şansa bırakmaktan ve kurtarılan hayat sayısı yönünden bir kazanç elde edememekten kurtulamayacaktır. Çünkü ihtimaller ya birinin elinde bir ışık tabancası bulunmasını ya da ötekinin yumuşak inişini zaten içermektedir. Eğer olayı üçüncü kişinin bakış açısından değil de karşılıklı iki masum tehdidin bakış açısından bakarsak bunlardan biri diğerini öldürebilir mi? Üçüncü bir kişinin kurtarıcı kişi olarak birini değil de ötekini seçmesi için hiçbir ahlaksal neden bulunmadığına göre o zaman karşılıklı masum tehditlerin ikisinin de en azından bir hayatın devamı diğerinin sona ermesine bağlı olduğu sürece böyle bir nedeni yoktur. Fakat bir de öldürücü bir hastalık taşıyan ama buna bağışık olan ve bundan habersiz beş kişinin İçinde bu hastalığa duyarlı bir kişinin bulunduğu bir can kurtaran sandalına çıkmaya çalıştığını düşünün. Bu kişi o beş masum tehdidi sandaldan uzaklaştırabilir, yani onları öldürebilir mi? O beş kişinin çok kısa bir süre sonra hastalık taşıyıcı olmaktan çıkacağını ve neticede onları kurtaracak kişi için bir tehdit oluşturmayacağını varsayalım. Burada üçüncü bir kişinin can kurtaran sandalındaki adamın kendini o beş masum tehditten korumasını engellemek için ahlaksal bir nedeni vardır ve bunu sandaldaki adamın hayatı pahasına yapsa da haklı olur. Burada can kurtaran sandalındaki adam, kendisine bu kadar çok sayıda masum insanın hayatı pahasına savunmasının haklı olamayacağını görebilirdi. Ama biz yine de onun kendini savunmaya çalışmasını pekala anlayışla karşılayabiliriz ve onu bundan ötürü cezalandırmak istemeyebiliriz. Bunlar ayrı konulardır. Ama bizim gibi o adam da bu davranışının haklı bir zemine oturmadığını kabul etmek zorundadır. Aynı şekilde tehdit edilen adam kendisini masum tehditlere karşı savunamayıp da yalnızca ben ölürsem o da ölsün mantığına başvurursa bu anlamsız öldürme eylemini haklı olarak yine yanlış buluruz. Çünkü tehlike altındaki iki kişiden birinin sağ kaldığı o koşullar altındaki en iyi sonuç yerine bu kez hiç sağ kalan olmayacaktır ve yine burada da üçüncü bir kişinin böyle bir sonucu engellemeye hakkı vardır. Kendisine yöneltilen ilk darbeye karşılık verecek bir nükleer güç içinde aynı durum söz konusu olacaktır. Hiçbir karşılığın gerçekleşecek yıkımı önleyemeyeceği belli olduğuna göre misilleme yapmanın haklı bir tarafı yoktur. Yani caydırıcılık ilkesi ancak bu silahların asla kullanılmayacağı yolunda net bir anlayışla ahlaken savunulabilir. Aynı şey masum tehdit kalkanları için de geçerlidir. Olayın açıkça bir hayata karşılık, bir başka hayat meselesi olduğu bir durumda, örneğin bir terörist bir polisi öldürmeye çalışırken bir rehineyi siper almışsa ve polis kendi hayatını ancak o masum kalkanı öldürerek kurtarabilecekse, bunu yapmasının mazur görülmeyeceği düşünmek zordur. Ama masum kalkanların sayısı çoksa ve tehdit edilenler azsa, o masum insanları öldürmelerinin mazur görülemeyeceği açıktır. Ve yine olaya tanık olan, her şeye gücü yetecek bir kişinin eğer iki grubu birden koruyamıyorsa, iki grup insanın hangisini koruması gerektiğini sorarak sezgilerimizi tartma fırsatı bulabiliriz. Tabii ki aşı ikileminde olduğu gibi masum kalkanların az sayıda, tehdit edilenlerin ise çok sayıda olduğu durumlarda sezgilerimizin olabildiğince çok sayıda masum kişinin hayatını kurtaracak şekilde davranmamız gerektiği kuralıyla aynı yönde olacağı açıktır. Masum tehditler ve kıt olanaklar. Son olarak, kıt olanakların bazı kişilerin başkalarına tahsis edilen ya da onlar tarafından sahiplenilen olanaklara duydukları ihtiyaç yüzünden hastalanmaları ya da ölmeleri anlamına geldiği durumlarda, masum tehditlerin ve masum tehdit kalkanlarının daima ortaya çıktığını da belirtmeliyiz. Eğer sizin de benim de kan nakline ya da yaşamsal bir ilaca ihtiyacımız varsa ama bunlar ancak birimize yetecek kadarsa, o kaynakların bana tahsis edilmesi beni size yönelik masum bir tehdit haline getirir. Sizin doğrudan doğruya beni öldürerek o kaynaklara el koymaya ya da onlara el koyarak beni dolaylı yoldan öldürmeye hakkınız var mıdır? Burada tabii ki öldürmenin doğrudan ya da dolaylı olmasının ahlaksal bir önemi yoktur. Yine her şeye gücü yeten olay tanığının burada ne yapması gerektiğini sorabiliriz. Böyle bir tanık, ilacı ilk olarak benim kullanımıma ayıran kişi olabilir. Seçim kötü niyetle yapılmadığı sürece durum tersine döndürülüp ben değil de siz kurtarılırsanız ne adalet ne de kurtarılan insan sayısı yönünden bir kazanç olmayacaktır. Yani varsayımsal olarak sizin değil de benim kurtarılmam için bir neden olmadığına göre, bir karar verilmişse onu değiştirmek için de bir neden yoktur. Ama tabii ki sizin böyle bir nedeniniz vardır ve yine varsayımsal olarak hiçbirimiz o olanağı diğerinden daha fazla hak etmediğimize göre, sizin beni öldürerek kendinizi savunmanız ahlaken yanlış olamaz. Sizin bunu yapmanıza yahut da olaya tanık olanların buna izin vermelerine engel olan nedenler tümüyle böyle eylemlerin yan etkileri denen sonuçlarla ilgilidir. Çoğu durumda yaşamsal önemde bir olanın adil dağıtımından zarar görenlerin dağıtımı yeniden düzenlemeye kalkışmalarına izin vermek ya da bunlara cesaret vermek, kurtarılabilecek hayatların sayısı bakımından ve sosyal düzen bakımından işleyişi bozar. İlaç ya da kan bana tahsis edilmediği halde herhangi bir şekilde benim mülkiyetimde zaten bulunuyorsa, onu haksız yollarla elde etmediğim sürece olaya tanık olanların dağıtımı yeniden düzenlemeleri için bir neden yoktur. Artık masum tehditler ve kıt kaynaklar sorununun kaynakların yalnızca bireyler arasında değil, toplumlar ve ulusal sınırlar arasında da adaletli dağıtımı ve adaletli kazanımı ile ilgili bir teori olmaksızın doğru dürüst çözülemeyeceği açıkça görülecektir. Böyle bir teori geliştirmek mümkün olsa bile incelememizin tamamen dışındadır. Ama böyle bir teorinin yokluğunda da günlük yaşam dünyasında ortaya çıkan zor vakalarda karara varmak için kullanılacak ve böyle bir teorinin bir parçasını oluşturacak ahlaksal ilkelere başvurabiliriz. Hatta buna mecburuz. Böyle bir dünyada koşulların felaket sınırlarına dayandığı durumlarda her bir toplum için olanakların yasal dağıtımını büyük ölçüde belirleyecek olan şey o toplumların yasal düzeni olacaktır. Ama yine de yasaya ne ölçüde saygı göstereceğimize karar vermekte kullanacağımız ahlaksal ilkelere ihtiyacımız vardır. Letal olmayan tehditler. Letal olmayan tehditlere karşı ne yapılacağı konusunda da sorunlar ortaya çıkar. Letal tehditlere karşı ne yapılacağını bilmek, hayatın değeri hakkında daha çok şeyi açığa vurmayı gerektirir. Çünkü bu, hayatın değeri karşısında diğer şeylere ne kadar önem verileceği konusunda bir görüşe sahip olmak demektir. Varsayalım ki Thompson, Jacobson'un ırzına geçmeye çalışmaktadır. Jacobson, kendini savunmak için onu öldürür. Çünkü tecavüzü önlemenin başka yolu yoktur. Aslında kadının hayatına yönelik bir tehdit amaçlanmadığı için tek yol bu değildir. Ama Jacobson, başka bir yolun olmadığına inanmıştır. Robert Young, seçeneğin öldürmek ya da tecavüze uğramak olduğu durumlarda, öldürmeyi ahlaken yanlış kılan şeyin ne olduğu hakkında, o koşullarda Jacobson, Thompson'ı öldürmesine izin vermeyeceğine inandığı bir tanımlama önermiştir. Young'a göre, bir insanın öldürülmesini yanlış kılan şey, bu eylemin hem kurbanın hayat amaçlarını hem de kurbanın tekrar kazanabileceği yahut edinebileceği umulan hayat amaçlarının gerçekleşmesini geri dönülmez ve en haksız biçimde engellemesidir. Burada en haksız terimi, haksız yere ölecek suçsuz insanların kurtarılması uğruna, haksız bir öldürme eyleminin ahlaken gerekli olduğu az önceki örneklerin tersine, kayda değer hiçbir telafi edici sonucun mevcut olmaması anlamındadır. Yangın vardığı sonuca göre, eğer Jacobson, Thompson'ı öldürürse o koşullarda bu yanlış bir hareket olacaktır. Çünkü Thompson'ın tecavüz girişimi, Jacobson adlı kadının hayat amaçlarını yerine getirme yeteneğini yok eden bir saldırı değildir. Öldürmenin yanlışlığını, onun hayat amaçlarını engellemesine indirgemek aşırı sınırlayıcı bir tavır gibi görünüyor. Tecavüze uğramak genellikle bunların gerçekleştirilmesini önlemez. Kişi eğer atlet değilse bir bacağın kaybı, başlıca sermayesi yüzü değilse yüzünün sakatlanması veya kişinin çok şiddetli ama geçici bir acıya maruz kalması da hayat amaçlarını engellemez. Dolayısıyla bu yaklaşım, insanın kendini işkenceden korumak için birini öldürmesini de haksız kılacaktır. Yangın açıklamasındaki bu sorun, kendisi bunu sorun olarak görmese de hayat amacının tecavüze, işkenceye vesaireye maruz kalmadan yaşamak biçiminde tanımlamasıyla aşılabilirse de Young haklı olarak böyle bir önlemin garipliğini ve yapaylığını algılar. Kaldı ki tecavüze uğramadan yaşamak her halükarda hayata ilişkin kapsamlı bir planın tek bir parçası olabilir. Ama bu sorunlar yangın öldürmenin yanlışlığı ile ilgili açıklamasının ve dolayısıyla hayatın değerini hayat amaçlarının gerçekleştirilmesinden ibaret sayan açıklamasının hayli sınırlı karakterini ortaya sermektedir. Açıkça çoğu kişi için hayatın değerinin çok önemli ve vazgeçilmez bir parçası, kendilerine ve başkalarına ilişkin istekleri ve beklentileridir. Bunlar genellikle hayat amacı kadar büyük ve genişletilmiş bir boyuta varmaz. Ama sağlıklı yaşamayı ya da sağlıklı olmayı ve büyük acılar çekmemeyi ya da işkence görmemeyi ya da tecavüze uğramamayı kapsadığı kesindir. İşkenceye ya da tecavüze uğramak, insanın projelerini gerçekleştirme ya da yeni projeler geliştirme ve bunların peşinden koşma yeterliliğini belki önemli ölçüde etkilemeyebilir. Ama insanların tecavüze uğramaktan kurtulmak ya da işkenceyi kısa kesmek için hayat amaçlarının birçoğundan vazgeçmeye hazır olacağı da düşünülebilir. Elbette işkencenin amacı da genellikle insanları buna zorlamaktır zaten. Ama yangın tanımında öldürmenin yanlışlığını gösterecek farklı bir tanımın gerekliliğine ve bu yeni tanımın yapısına işaret eden başka sorunlar da vardır. Ölüme doğru giden, diyelim ki yaşayacak 3 ya da 4 haftası kalmış ama zinde bir kadın hasta, yangın, hayat amaçlarını gerçekleştirebilme yeterliliğine yönelik yok edici saldırısına zaten uğramıştır. Ama bu kadın kalan ömrünü kendi bildiğince yaşamayı hararetle istiyorsa, kadının bu isteğe rağmen öldürülmesi yine de korkunç bir yanlış olmaktan kurtulamaz. Ama varsayalım ki bu kadın hastalığının onu alıp götürmesini beklemektense kendini öldürmek niyetindedir. Ama burada kadının niyeti açıkça kendini kendi istediği şekilde ve kendi belirlediği zamanda öldürmekse, onu bizim tarzımızda ve bizim belirlediğimiz bir zamanda öldürmemiz, bizim tarzımız ya da yöntemimiz ve zamanımız onunkiyle aynı olsa bile elbette yine de yanlıştır. Bu öteki seçeneğe göre yanlıştır. Çünkü onu son kez de olsa kendi kaderini tayin etme olanağından yoksun bırakmaktadır. Bu tür bir vaka şunu göstermektedir bence. Yaşama isteği ve buna engel olunmasının yanlışlığı, aynı şekilde kişinin eğer elinden geliyorsa kendince ölme isteği ve buna engel olunmasının yanlışlığı, bir insanı herhangi bir zamanda öldürmenin neden yanlış olduğu yolundaki açıklamanın çok önemli bir bölümüdür. Letal olmayan tehditler probleminin ortaya serdiği bir diğer sorun daha vardır ve bu da letal olmayan suçlu ve suçsuz tehditleri ve tabii bu tehditlerin kalkanlarını birbirinden ayırt etme gereksinimidir. Suç ve masumiyet. Eğer yan kalktıysa ve Bayan Jacobson'ın ırzına geçilmesini önlemek için Thompson'ı öldürmeye hakkı yoksa, o zaman ırza geçecek olanlar müstakbel kurbanlarının kendilerini ancak onları öldürerek karşı koyabilecek durumda olmasından çıkar sağlayacaklardır. Shakespeare'in Gloucester Dükü bu tekniğin ustasıdır ve bu tekniğin geliştirilmeye açık olduğu kuşkusuzdur. Gloucester, "Beni ancak öldürerek durdurabilirsin" tekniğini intihar etme tehdidiyle birleştirir ve bu birleşim kurbanına yeter de artar bile. Gloucester, kinik bir ihtişamla süslediği kuru sıkı bir salvoyla Lady Anne, onun babasını ve erkek kardeşini öldürdüğünü anımsatır ve kılıcını ona vererek ya kendisini öldürmesini ya da kendisiyle evlenmesini ister. Kadın kılıcı yere atınca Gloucester bütün seçeneklerin önünü kurnazca tıkar. "Ya kılıcı kaldır tekrar ya beni. Anne, kalk iki yüzlü ölmeni isterim ama celladın olmak istemem. Gloucester, öyleyse emret öldüreyim kendimi." İşkence, ırza geçme, bedenin ya da yüzün sakatlanması dehşet verici ve korkunç incitici eylemlerdir ve bunlar genellikle olduğu gibi ölümden daha kötü bir kader olarak algılanmasalar bile, olayın ister kurbanı ister tanığı olalım, eğer elimizden geliyorsa böylesi zararları yol açan eylemleri önlemeye çalışmak boynumuzun borcudur. Ve bu tür eylemlerde bulunacak kişiler bunu yapmaya çalışırken öldürülürlerse, kendilerinden başka hiç kimseyi suçlayamazlar. Bu gibi durumlarda başkalarına böylesine ciddi zararlar verecek kadar kötü niyetli kişileri suçsuz üçüncü kişilerden ayırmamızı sağlayan şey İngiliz genel hukuk ilkesi, bir adamın razı olduğu şey hasar sayılmaz, kusursuzca ifade ettiği gibi bu suçlu saldırganların kendilerini engellemeye dönük girişimlerinden doğabilecek zararları bir anlamda gönüllü olarak kabul etmiş oldukları duygusudur. Öte yandan eğer ben işkenceye uğramaktan ancak suçsuz bir insanı öldürerek kurtarabiliyorsam, bunu yapmam halinde bana belki anlayış gösterecek, hatta beni bağışlayacak da olsanız, saldırgana böyle bir bedel pahasına karşı koymuş olmakta belki haklı sayılmayabilirim, ama ne yasalar ne de herhangi bir ahlak ilkesi benden, korkunç zararlara uğramak pahasına bana işkence edenleri korumamı isteyemez. B. Ölüm bir kazançtır. Öldürme bir tehdidi ortadan kaldırıyorsa, ölümün tehdit edilenler için bir kazanç olduğunu ve çoğu kez bunun öldürmek için yeterli bir mazeret oluşturduğunu gördük. Peki ya ölümün ölecek insan açısından bir kazanç olarak gösterildiği vakalar? Her şeyden önce bu tür bir söyleme karşı şiddetli bir mantıksal itirazın geleceği bellidir. Çünkü eğer ortada kazanç sağlayacak biri kalmıyorsa ölüm bir kazanç olamaz. Ama bu kaçamaklı bir savdır. Kastedilen şey bazı insanlar için hayatı belli koşullar altında sürdürmenin hemen ölmekten daha kötü bir olasılık olduğudur sadece.